Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 20. bölüme bakacağız. Hala önümüze Süleyman'ın bilgeliğini koyan bu uzun parçadayız. Özellikle gençlere yöneltilmiştir ama aslında her Hristiyana yani her Mesih inanlısına uygundur. Hatta iman etmemiş kişiler de bu özdeyişlerden çok şey öğrenebilirler. Tanrı sözünü okuyup etüt etmek yani çalışmak, araştırmak herkesin hayatını kesin bir şekilde etkileyecektir. Sizi ya Tanrı'ya götürecek ya da Tanrı'dan uzaklaştıracaktır. Tanrı sözüne tepkiniz nötr olamaz. Tanrı sözünü okurken, Tanrı sözünü çalışırken, düşünürken bu söz sizi ya Tanrı'ya götürecektir ya da İtaat etmeyeceksiniz, günahlarınıza yöneleceksiniz ve günahlarınızdan dönmeyeceksiniz, tövbe etmeyeceksiniz ve bu sizi Tanrı'dan uzaklaştıracaktır. Alkol ya da içki konusunda ilk kez bir uyarı görüyoruz Süleyman'ın özdeyişlerinde. Alkolün başka her şeyden çok ulusu, işi, yuvayı ve bireyi yıktığına inanıyorum. Ve buna da tanık oluyoruz. 20. bölümün 1. ayetinde şöyle diyor. Şarap insanı alaycı, içki gürültücü yapar. Onun etkisiyle yoldan sapan bilge değildir. İncil'de şarap olarak geçen sözcüğün alkollü olduğu konusunda her zaman bir tartışma olmuştur. Ben şahsen Rab İsa Mesih'in Galile'nin Kana kentindeki düğünde alkollü bir içki yapmadığına inanıyorum. İsa'yı içki üreticisi yapan herkes gülünç ve haksızdır. Böyle söyleyen insanlar, İsrail'in sıcak ikliminden ötürü şarap derisine üzüm suyu konulduğunda zamanla maya olduğunu söylerler. Evet ama Kana'daki mucizede Rab İsa işe suyla başladı ve birkaç saniye içerisinde su şarap oldu. Mayalanacak vakit olmamıştı. Ve Kana'daki düğünün dinsel bir tören olduğunu ve maya ile ilgili her şeyin yasak olduğunu hatırlamalıyız. Fısıh ve Rabbin sofrası sırasında mayalı içki olmaması bundandır. Buna fermante deniyor. Fermantasyon mayanın işlemesidir ve maya ekmekte ve başka her şeyde kesinlikle yasaklanmıştı. Ekmek ve içki fermante olamazdı. Tanrı sözünde alkollü içkiler kınanmıştır ve burada bununla ilgili bir ayet görüyoruz. Şarap insanı alaycı yapar. İçki gürültücü eder. Onun etkisiyle yoldan sapan bilge değildir diyor. Günümüzde birçok insan böyle şeylerin tuzağına düşüyor. Gelişmiş ülkeler bir ayyaşlar ülkesi haline geliyor. Medya bizlere alkol endüstrisinden elde edilen büyük vergileri bildirdiğinde etkilenmiyorum dostum. Bize söylemeyi unuttukları şey hastanelerin, akıl hastanelerinin ve kazaların, yıkılan aile yuvalarının içkili sürücüler yüzünden içkiyle hayatları boyunca sakat kalan insanların bedelidir. Bu tür bir bedel bildirilmemektedir. Alkolün nice yuvayı yıktığını, nice çocukları perişan bıraktığını söylemiyorlar. Alkolü aşağılayan herhangi bir haberden kaçınıldığını çünkü en çok reklam verenlerin alkol endüstrisi olduğunu anlıyorum. Günümüzde uyuşturucu kullanımının ne kadar kötü bir şey olduğunu duyuyoruz. Ama alkolün bir uyuşturucu olduğunu unutmayın. Bir polis bana, uyuşturucunun yayılmaya başladığı zamanlarda alkole olan ilginin uyuşturucu trafiğiyle savaşmaya yardımcı olduğunu çünkü bunun işlerine zarar vereceğinden korktuklarını söylemişti. Genç birinin uyuşturucu bağımlısı olmasındansa alkol bağımlısı bir ayyaş olmalarını yeğliyorlardı. Bunun içki endüstrisinin cömertliğini ve şefkatini gösterdiği fikrinde değil misiniz? Ancak gençler kıyaslamalar yapıyorlar. Gençlik gruplarında gençler bana kokteyller içen bir kalabalığın onların esrar içmesini eleştirmesinin haklı bir şey olmadığını söylemişlerdir. Ben bu konuda gençlere katılıyorum. Yetişkinler gençlere esrarın kötülüklerinden söz etmeden önce kendileri içki içmeyi bıraksınlar. Hatta sigara içmeyi bile bıraksınlar. Kilise dışındakilerin ikiyüzlülüğü, kilisenin içindekilerin ikiyüzlülüğünden çok daha kötüdür. Ayyaşlık, Nuh peygamberin sonunu belirledi ve o zamandan günümüze dek bir sorun olmayı sürdürmüştür. Alkol, ilaç endüstrisi için değerlidir ama içecek olarak kullanıldığı an tehlikeli olur. Her yıl alkolik olan kişilerin sayısı artmaktadır, özellikle gelişmiş ülkelerde. Bu en büyük vergi yüklerimizden biridir dostum. Ama bunu medyadan öğrenemezsiniz. Hatta bu çok başlı canavara karşı başınızı kaldırmanız tehlikeli bir iştir. Bence ülkemizi mahvedecek olan şey, ulusları mahvedecek olan şey herhangi bir şey değil, alkol olacaktır. Kavgadan kaçınmak insan için onurdur. Oysa her ahmak tartışmaya hazırdır diyor Süleyman Peygamber Özdeyişler 20. bölüm 3. ayette. Kavgadan kaçınmak insan için bir onurdur. Oysa her ahmak tartışmaya hazırdır. Bir Mesih inanlısını belirleyen işaretlerden biri gerginlik ve çekişmeyi uzatmamasıdır. Birisi durumu eşitlemeye çalıştığımız kişilerin ancak bize yardım eden insanlar olması gerektiğini söylemişti. Yani iyiliğe iyilikle karşılık vermeliyiz ama düşmanlarımızdan öç almaya çalışmayalım. Kötülüğe kötülükle cevap vermeyin. Bunun yerine kendinizi Tanrı'ya teslim edin çünkü Tanrı öç benimdir. Kötülüğün karşılığını ben vereceğim demiştir. Evet İncil böyle yazar değerli dostum. Kötülüğe kötülükle yanıt vermeyin. Kötülüğü iyilikle yenin. Tanrı'nın bize kendimiz için öç almaya çalışmamamız gerektiğini söylemesinin nedeni budur. Durumu kendi ellerimize almak aslında iman yolundan ayrılmaktır. Tanrı bunu bizim yapabileceğimizden çok daha iyi bir şekilde yapabilir. Tanrı çocuğu Pavlos'un Filipili inanlılara söylediklerini hatırlamalıdır. Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır. Uysallık, kavgadan kaçınmak insan için onurdur. Süleyman Peygamber, kavgadan kaçınmak büyük bir onurdur diyor. Ve İncil'e geldiğimizde de uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Bazı çevirilerde tatlılığınız tüm insanlarca bilinsin deniyor. Sonbaharda çift sürmeyen tembel hasatta aradığını bulamaz. 4. ayet. İsrail'in ılıman bir iklimi vardır ve kış toprağı bahardaki ekime hazırlama mevsimidir. Tembel kişi havanın çok soğuk olduğunu söyleyerek sobanın yanında otururdu. Havanın ısınmasını beklediğini söylerdi. Sorun şuydu ki hava ısındığında toprağı sürmek için çok geç kalınmış olunuyordu. Çünkü o zaman ekim zamanıydı. Bu ayette komik bir öğe görüyoruz. Evinin damı akan bir adam hakkındaki fıkrayı hatırlıyorum. Damı tamir etmeyi istememesinin nedeni yağmur yağarken oraya çıkıp çalışmak istemeyişi ve yağmur yağmadığında ise tamire ihtiyaç olmayışıydı. Şimdi ilk bakışta birbirleriyle hiçbir bağlantısı yokmuş gibi görünen bir dizi özdeyişe geldik. Ancak iyilik ya da ahlaksal ilkelerden söz eden sözler arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. İnsanların çoğu vefalıyım der. Ama sadık birini kim bulabilir? 6. ayet. Buradaki konu iyiliktir. 7. ayet. Doğru ve dürüst bir babaya sahip olan çocuklara ne mutlu. Buradaki sözcük dürüstlüktür. Yargı kürsüsünde oturan kral kötülüğü gözleriyle ayıklar. Gözleriyle bütün kötülükleri kovar ya da kötülüğü gözleriyle ayıklar. 9. ayet. Kim yüreğimi pak kıldım, günahımdan arındım diyebilir. Buradaki sözler pak ve arınmaktırlar. Rab hileli tartıdan da hileli ölçüden de tiksinir. 10. ayet. Hileli oluş iyilikle tezatlandırılmıştır. 11. ayet. Çocuk bile eylemleriyle kendini belli eder. Yaptıkları pak ve doğru mu değil mi anlaşılır. Buradaki vurgu çocuklarda bile iyiliğin üzerindedir. 12. ayet. İşiten kulağı da gören gözü de Rab yaratmıştır. Buradaki düşünce kafanızı kullanmanızdır. Tanrı size göz ve kulak vermiştir. Bakın ve dinleyin. Bu sadece karşıdan karşıya geçmek için değil, günlük yaşam konusunda da iyi bir öğüttür. Bakın ve dinleyin. Bu özdeyişler grubu boyunca iki büyük ilke görüyoruz. İlk olarak kim yüreğimi pak kıldım, günahımdan arındım diyebilir. Siz diyebilir misiniz değerli dinleyicimiz? Siz diyebilir misiniz? Yüreğimi pak kıldım, günahımdan arındım. Ne sizin ne de benim bunu söyleyemeyeceğimizden eminim. Kimse kendi çabalarıyla, kendi iyilikleriyle, kendi dinsel kurallara uymasıyla pak olduğunu iddia edemez. Beşikteki küçük bir bebek bile böyle bir şey iddia edemez. O küçük çocuklar daha bebekken sinirlerini belli ederler değil mi? Kim onlara sinirlenmeyi, kıskanmayı öğretti? Onların yapısında günah tohumu vardır. Hepimizde olduğu gibi. Önce onlar günahsız gibi gözüküyor değil mi? Bu harikadır. Sonra sinir içerisinde olduğunu fark edersiniz. Yüzünün kızardığını, öfkeden kızardığını görürsünüz ve hatta nefesini tutar kızgınlıktan. Öyle değil mi? Çocukların da bütün geri kalanlarımız gibi insan yozluğuna tabi olduğunun bilincine varmamız gerekir. Doğal konumda kimse yüreğimi pak kıldım, günahımdan arındım diyemez. Dostum, cennete gitmek istiyorsanız önce cennetten doğmanız gerekmektedir. Sana doğrusunu söyleyeyim dedi İsa Mesih. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Demek ki cennete gitmek istiyorsanız önce cennetten doğmanız gerekir. Yani yeniden doğmanız gerekir. Rabbi İsa Mesih bu sözleri dindar bir adama, iyi bir adama söylemişti. Kimse kurtuluş için Mesih'e gelip Mesih'in doğruluğu kendisine giydirilene dek kendisinin iyi, pak ya da temiz olduğunu söyleyemez. O zaman sevilen oğul da kabul edilir. Yani bir kimse İsa Mesih'e gelip iman ettiğinde yeniden doğar ve böyle birisi Tanrı tarafından kabul edilir. Ama yüceliğe girene dek o eski doğa bizimle beraber kalacaktır. Yani biz Mesih'e iman ettiğimiz zaman yeniden doğarız ve günahlarımız bağışlanır. Mesih aracılığıyla ve Mesih'in doğruluğu kendisine iman edenlere giydiriliyor. Ancak bu yaşamda kaldığı sürece eski doğası da onunla birlikte devam eder. Ve burada bir savaş başlar. Yani ruhsal bir savaş başlar. Eski benlikle yeni benlik. Ve Rab kutsal ruhuyla kendisine iman edenlerin yüreğinde oturur ve onlar yeni bir yaratık olurlar. Ama Süleyman'ın özdeyişlerinden iyiliğin önemli olduğunu ve dürüstlüğün Tanrı için önemli olduğuna dikkat edin. Paklığın bir değeri vardır. Tanrı çocuğu Tanrı'nın lütfunun müjdesinin övülmesini sağlayacak bir şekilde yaşamalıdır. Yıllardır sorulduğunu duyduğum iyi bir soru var. Hristiyan olduğunuz için yani bir Mesih inanlısı olduğunuz için tutuklansaydınız, suçlu bulunmanız için yeterli delil olur muydu? Diyelim ki bir adam Hristiyan suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Suçlu bulunmanız için yeterli kanıt bulunabilir miydi? Yoksa bu adamı, bu inanlıyı salıverirler miydi? Şimdi hayatınıza bakıp bir Hristiyanın yaşaması gerektiği şekilde yaşamadığınızı mı görürlerdi? Dürüstlük içerisinde yaşamadığınızı mı görürlerdi değerli dostum? Hiçbir iyilik, hiçbir paklık için hiçbir arzu görmezler miydi? Bu özdeyişlerdeki ikinci düşünce şudur. Tanrı size görmeniz için gözler ve işitmeniz için kulaklar vermiştir. Onları kullanın. Durun, bakın, dinleyin. Düşünün. Yaşamınızı kör bir şekilde görerek ama gerçekte görmeyerek yaşamayın. Gözlerinizi kullanın, kulaklarınızı açın. Tanrı size belirli ölçüde sağduyu, belirli bir miktar cesaret vermiştir. Tanrı'nın size verdiği haberi dinleyin. Siz kendinizi pak kılamazsınız. Sadece Tanrı sizi gerçek anlamda pak kılabilir. Tanrı size kendi önünde günahınızın bütün suçluluğunu kaldıran ve bu dünyada onurlu bir şekilde yaşamanıza yardım eden bir konum verebilir. Uykuyu seversen yoksullaşırsın. Uyanık durursan ekmeğin bol olur diyor 13. ayet. Tanrı işe koyulun diyor değerli dostum. Bunun Paulus'un Selaniklilere yazdığı şeyin aynısı olduğunu hatırlayacaksınız. Çalışmak istemeyen yemekte yemesin demişti. Bu insanlar Rabbin dönüşü konusunda, yani Selanik'teki inanlılar Rabbin dönüşü konusunda öylesine heyecan içerisindeydiler ki sadece Rabbi bekliyorlardı. Rabbe bakmak ve Rabbi beklemek harika bir şeydir ama bu onu beklemenin orada öyle oturup boşluğa bakmak anlamına geldiği demek değildir. Rabbin gelişini gerçekten bekleyen kişi her zamankinden daha çok çalışacaktır. Alıcı işe yaramaz, işe yaramaz der ama alıp gittikten sonra aldığıyla övünür. 14. ayet. Bu komik bir özdeyiştir ve umarım sizler de bundaki komikliği görebilirsiniz. Örneğin bir adam bir araba almaya gider. Onu satan adama bu arabanın almaya değdiğini sanmıyorum. Lastikler neredeyse gitmiş, motorun sesi pek iyi gelmiyor. Arkadan bir tıkırtı sesi geliyor. Ama sana bunun için şu kadar veririm der. Arabanın sahibi peki bu fiyata satarım der. Alıcı aslında bu kadar ettiğine inanmıyorum ama arabayı alacağım der. Arabaya binip eve götürür ve karısıyla arkadaşlarını çağırıp bakın ne kadar ucuza, ne kadar iyi bir araba aldım der. Bu değerli dostum insan doğasıdır öyle değil mi? Bol bol altının, müceferin olabilir ama bilgi akıtan dudaklar daha değerlidir. Özdeyişler 20 ayet 15. Ne kadar harika bir özdeyiş. Bol altının olabilir, müceferlerin olabilir ama bilgi akıtan dudakların yoksa bunların ne değeri var? Günümüzde değer anlayışımız tamamıyla yanlıştır. İnsan sahip olduğu bilgi yerine maddesel şeylerle ölçülmektedir. Tanımadığı birine kefil olanın giysisini al, bir yabancı için yapıyorsa bunu, giysisini rehin tut. 20. bölüm 16. ayet. Bazı insanlarla ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereklidir. Olmazsanız sizi kullanabilirler. Hileyle kazanılan yiyecek insana tatlı gelir ama sonra ağza dolan çakıl gibidir. Özdeyişler 20 ayet 17. İnsan sahtekarlık yaptığında bunun yanına kar kaldığını düşünebilir. Ve bu durum kendisine tatlı gelebilir. Sahtekarlık kimsenin yanına kar kalmaz değerli dostum. Tanrı buna izin vermez. Tanrı sözü günahın seni er geç bulacaktır der. Dedikoducu sır saklayamaz. Bu nedenle ağzı gevşek olanla arkadaşlık etme. Süleyman'ın özdeyişleri 20 ayet 19. Yüzünüze karşı sizi övüp sonra arkanızdan sizin hakkınızda dedikodu eden adam, kilisenizde gözetmen bile olsa dikkat etmeniz gereken biridir kardeşim. Babasına ya da anasına sövenin ışığı zifiri karanlıkta sönecek. Özdeyişler 20 ayet 20. Kendisiyle övünebileceğiniz bir anneniz ya da babanız varsa onlarla övünün. Onlar hakkında iyi bir şey söyleyemiyorsanız, ki birçok insan söyleyemez, o zaman hiçbir şey söylemeyin. Bu özdeyişin söylediği budur. Nuh'un oğlu Ham hatasını burada yapmıştı. Babası Nuh sarhoş olmuştu ve Ham, yani Nuh'un oğlu Ham, babasının durumunu bildirmişti. Sessiz kalması gerekirdi. Bazı şeyler vardır ki dostum, herkese söylenmez. Böyle durumlarda kişi sessiz kalmalıdır, ağzını açmamalıdır. İnsanın adımlarını Rab yönlendirir. Öyleyse insan tuttuğu yolu nasıl anlayabilir? 24. ayet. Bir insan kendi tuttuğu yolu nasıl anlayabilir? O yoldan daha önce hiç geçmedik. Ancak Tanrı'nın ruhu bize yol gösterebilir. Tanrı Musa peygambere kendisine yol göstermesi için kendisine ihtiyacı olduğunu söylemişti. Sizlerin ve benim de Tanrı'nın bize yol göstermesine ihtiyacımız vardır kardeşim. Düşünmeden adakta bulunmak sakıncalıdır diyor Özdeyişler 20-25'te. Bir şeyi yapabileceğinizden emin olmadıkça o konuda yemin etmeyin, söz vermeyin. Bu konuda derin bir biçimde düşünmedinizse hayatınızı herkesin önünde Tanrı'ya adamayın. Tanrı o tür duygusal bir karar istemez. Korkarım bu günümüzde çok fazla görülen bir durumdur. İnsanın ruhu Rabbin ışığıdır. İç varlığın derinliklerine işler. Özdeyişler 20 ayet 27. İnsanın ruhu Rabbin ışığıdır. Aslında burada ışık değil, mum ya da lamba sözcüğü vardır ve buradaki düşünce insanın ruhunun Yahve'nin yani Tanrı'nın ışığı değil, sadece onun ışığını yansıtan bir lamba, bir araç olduğudur. İnsan sadece bir lambadır ve kutsal ruhla dolana dek ışık olamaz. 10 kız benzetmesini hatırlayın. 10 tanesi akıllı, 10 tanesi akılsızdı. Kızlar sadece lambalardı. Yağ olmadıkça ışıkları olamazdı. Gençlerin görkemi güçleri, yaşlıların onuru ağarmış saçlarıdır. Özdeyişler 20 ayet 29. Bu özdeyiş yaşınıza göre hareket edin demektedir. Koşucu olması gereken kişi genç adamdır. İhtiyar adamın gençmiş gibi davranmaması gerektir. Böyle yaparsa kendini küçük düşürecektir. Yaşına uygun davranmalıdır. Gençlerin görkemi güçleri, yaşlıların onuru ağarmış saçlarıdır. Biraz bilgelik ortaya koymalıdır çünkü ağarmış saçlar bunun işaretidir.